Burada yeni cepheyi taarruz hazırlayacak, emirlerini verecek ve burada asıl dikkatinin düğümlendiği Jonkvayır zırhlarında da kumanda birliğini kuracak, otoritesini tesis edecek ve sabah açılırken Çanakkale Harbi'nin en büyük ve en kanlı taarruzuna yönetecektir. Fakat Mustafa Kemal bu ölçüye sığmaz çetinliklerden, hatta imkansızlıklardan bahsederken sorumluluğu kemal-i iftiharla kabul ettim der. Ama biz o gece için onun anlattıklarından şunları da özetleyelim. 3 gün 3 geceden beri uykusuzdur. Ardanası kesilmeyen ummanı çalışma içindedir. Zaten 4 aydan beri Arıburnu cephesi savaşlarının içinde savrulur. Önce kendi tümeninin kumandasını kendi yerine Şefik Bey'e verir. Sonra kendi emrinde harp etmiş olan birliklere ve kendi tümenine bir genelge yayınlar. Bu genelgede onların kendisine olan inançlarından gururla bahseder. Çünkü bir inanca hak kazanmıştır. Bugüne kadar bana gayretçe fedakarlıklarınızla kazandırdığınız muvaffakiyetleri, yeni aldığım vazifede de bana olan sevgi ve itimadınızla tamamlayacağınıza inanarak size veda ediyorum. Sonra atına biner. Yanına mahiyetini ve bu arada pek ziyade övdüğü, vasıflarına inandığı tümeninin kahraman sıhhiye reisi Hüseyin Bey'i alır. Çünkü daha o dakikada biliyordur ki ertesi gün bu sırtlar gene küme küme cesetlerle dolacaktır. Gece karargahından açılıp Anafarklar cephesinin hareketini anlatan yazılarında garip şeyler okuruz. İlk defa saf hava teneffüs ediyordum. Arıburnu cephesi ateş attı ve onun bitişik karargahlarda insan cesetlerinin çürümesinden kimyevi mahiyetini kaybetmiş bir hava teneffüs etmekteydik. Sonra gecenin derinleşen karanlığı içinde atlarıyla yol alırlar. Bu yolculuk için anlattıkları pek cesaret verici değildir. Gece 1:30'da Çamlı Tekke denilen çukurda yeni grubunun karargahını bulur. Bu gruba daha önce tayin edilen bir kumandan verilen taarruz emrine karşı gelmiştir. Taarruz edilemez demiştir ve derhal vazifesinden alınmıştır. Ama şimdi Mustafa Kemal'in emrine ve yeniden en az 5 tümen girmektedir. Arıburnu cephesiyle beraber fiilen bir orduya kumanda etmektedir. Tam saat 4'te artık bütün emirler verilmiştir. 9 Ağustos günü bütün cephede taarruzlarla geçer. Düşman her tarafta hırpalanmıştır, yeniktir. Ama Jonkvayır'ında düşman kaldıkça her şey tehlikede demektir. Mustafa Kemal'in bütün düşünceleri bu noktada düğümlenir. Jonkvayır'ında iki taraf adeta iç içedir. Kucak kucağıdırlar. Düşman bizimle sanki Jonkvayır'ı paylaşmaktadır. Mustafa Kemal, Jonkvayır'ı kendi emrinde değilken oraya pek müdahale edemezdi. Ama şimdi kumandan kesindir. Derhal kararını verir. Ertesi gün yani 10 Ağustos'ta Jonkvayır'ında taarruza geçecektir. İşte o kanlı, o korkunç son Jonkvayır muharebesi, daha doğrusu boğazlaşması o gün olur. Yeni grup karargahından Jonkvayır'ına dönerken orada ordu kumandanıyla karşılaşır. Ona mevcut tümenlere ilaveten iki yeni alay daha verirler. Taarruzda bu taze kuvvetleri harekete getirecektir. Yalnız bu iki alayla, hatta ikisi yetişemese bile tek bir alayla da olsa mutlaka taarruz edecektir. Ordu kumandanı Alman Maraşal kararı çok cüretli bulur ama dengeli bir insandır. Şunları söyler. Harekatın sorumluluğunu kabul eden sizsiniz. Düşünceleriniz üzerinde katiyen tesir yapmak istemiyorum. Ben düşüncelerimi yalnız mütalaa olarak söyledim. Akşama doğru 5:30'da Jonkvayır cephesine hareket eder. Yolculuk maceralı geçer. Hatta bir aralık yol boyunca kendisi atlı ve üstünde düşman uçağı garip bir yarışa da girişirler. Etrafındakileri sağa sola dağıtır. Fakat kendisi genç bir süvari temini ile uçağın inatlı saldırısı altında da yoldan ayrılmazlar. Jonkvayır'ına varıp oraya çıkmak isterken bir geçit yerinde piyade ateşiyle karşılanır. Ama bir yerlerden bir yollar bulup sabah açılırken 8. tümen karargahına varır. Etrafında ne kurmayları ne yaverleri vardır. Cephede harp nizamı karışıktır. Bazı yerlerde iki taraf 20-30 metre aralıklarla sipere gömülmüşlerdir. Ceset, kan, tahaffün, barut ve kirli kokular gene havayı doldurur. Jonkvayır iki tarafında elindedir. 4 günden beri zaten herkes ateş içindedir. Hele son 2 günden beri birlikler boyuna ve karşılıklı taarruz halindedirler. Asker yorgunluktan perişandır. Onun ise o gün yeniden harbe sokacağı alaylar için akşamdan gönderebildiği emir adeta bir dilek mahiyetindedir. Acaba askeri hiç olmazsa bir sıcak çorba verilemez mi? Fakat ilk bakışta göze çarpan şudur ki herkeste büyük bir manevi kuvvet yüksekliği vardır. Onun kararı kısa ve kesindir. Düşmanı ani ve şiddetli bir baskınla yenmek. Bu işte kuvvetten ziyade karar vardır. Ve kendisi bizzat hücumun başında bulunacaktır. Düşmana mesafe zaten 20-30 adım. Tertibat şu. Tüfek yok, top yok. Süngü takılacak ve harp safı nizamında hücum yürüyüşüyle düşmanın üstüne atılacaktır. Sonra süngü süngüye boğaz boğaza hesaplaşma. Ve esas karar şudur. Düşman mahvedilecektir. Devler ülkesinde devler savaşı. İngiliz gazetesi Times'ın Çanakkale cephesindeki harp muhabiri Ahmet Bartlett'in bu savaş için gazetesinde çıkan mektubunda şu cümle vardır. Bu muharebe devler ülkesinde bir devler muharebesiydi. Evet, Jonkbayır muharebesi devler ülkesinde bir devler muharebesi oldu. Ve muharebeyi devler ülkesine sahibi olan devler, yani Türkler kazandılar. Bu devlerin başında Mustafa Kemal vardı. Mustafa Kemal, Jonkbayır hücumunun yapıldığı 10 Ağustos sabahına çıkan gecesini şöyle anlatır. Bütün geceyi pek rahatsız ve uykusuz geçirdim. Bir taraftan Arafat mıntıkasından gelen raporlar, bir taraftan evvelki gecelerin karışıklıkları içinde kıtasını, amirini kaybetmiş bir takım kumandanların doğrudan doğruya bana müracaatları bir dakika bile istirahate imkan bırakmadı. Evet, her rapor için bir karar almak, her tarafa emirler yetiştirmek, her müracaat edene cevap vermek, vazife göstermek. Halbuki zaten 4 gün, 4 gecedir uykusuzdu. Gecenin karanlık perdesi kalkıyordu. Hücum anıydı. Saatime baktım, 4.30'a geliyordu. Fırka kumandanı ve beraberinde bulunanlar hep beraber hücum safının önüne geçtik. O sırada hücuma katılacak bütün kuvvetler, siperler, setler arkasında harp safı nizamında dizilmiştir. Süngülerini takmışlardır. Az sonra bu saflar düşman tarafından görülebilir ve ateş cehennem yağmuru yaşayabilir. Gayet hızlı ve kısa bir teftiş yaptım. Önlerinden geçerek askerlere selam verdim. Ondan sonra hücum kıtalarına askerler diye hitap eder. Söyledikleri şudur. Önce kendisi ilerleyecektir. Sonra kırbacını kaldıracak ve işaretini verecek ve kırbaç tam aşağı inerken herkes yerinden fırlayacaktır. Bu tertip, bu emir, kumandanlar tarafından bütün saflara duyurulur. Ondan sonra ağır, sakin adımlarla ilerler. Bir yere kadar düşman hattına yaklaşır. Kırbacını başının üzerine kaldırır. Önce başının etrafında bir hale çevirir. Sonra birden kırbacı aşağıya indirir. Harf safhaları boşanırlar, fırlarlar. Aradaki mesafe çok yerlerde zaten 20-30 adımdan ibarettir. Bir dakika sonra saflar düşman siperleri içindedir. Ondan sonra ise İngiliz kumandanı Hamilton'un bu harabeyi yazıyla tarif etmek mümkün değildir dediği gırtlaklaşma başlar. Yani gene İngiliz kumandanının Türkler yiğitçe saldırdılar. Ellerimiz zamanımızın fendinin hazırladığı bütün silahları ellerinden atarak boğaz boğaza dövüştüler. Mustafa Kemal hücum anını şöyle anlatır. Bütün askerler, zabitler her şeyi unutmuşlar. Bakışlarını, kalplerini verilecek işarete bağlamışlardı. Süngüleri ve bir ayakları ileri uzatılmış olan askerlerimiz ve onların önünde ellerinde tabancaları, kılıçları, zabitlerimiz kırbacımın aşağı inmesiyle demirden bir kütle halinde aslanca bir saldırışla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşmanın siperleri içinde gökleri dolduran bir uğultudan başka bir şey işitilmiyordu. Allah Allah! Düşman silah kullanmaya vakit bulamadı. Boğaz boğaza kahramanca bir boğuşma sonunda birinci hattaki düşman kamilen ihma edildi. Mustafa Kemal bu muharebelerde hücuma kalkarken askerlerden okuma bilenlerin Kur'an-ı Kerim'i göğüslerine basarak, bilmeyenlerin kelime-i şehadet getirerek ve hemen hepsinin de 2-3 dakika sonra öleceklerini bilerek nasıl titremeden, irkilmeden ileriye atıldıklarını anlatır. Jonkbayır hücumuna İngiliz hattından bozulup geri kaçanların az arkadaki uçuruma atılışları da Türk askerleriyle beraber olmuştur. Sağ kalanlar bu uçurumun yamaçlarında yahut dibinde gene boğuşmaya devam etmişlerdir. O gün Jonkbayır üzerinde ve etrafından savaş 4 saat sürer. 4 saat sonra düşman yenilmiş, ermiş bir halde ve zaptı lazım gelen toprakları bırakarak gerilere çekilir. Düşmanın zayiatı 20 bin kadardır. Fakat düşman Jonkbayır'dan çekilip bu tepeyi bize bırakınca bu sefer Jonkbayır üzerine cehennemi bir ateş yağmuru başladı. Harp muhabiri Ahmet Bartlett bu bombardımanı şöyle anlatır. Gelibolu Yarımadası'nda muharebe başlayalı beri topçularımızın kalplerini keyif ve neşeyle dolduran bu kadar geniş ve mükemmel bir hedef hiç görünmemişti. Gemi toplarımızın Türk hücum safları arasında patlayan mermilerinin havaya uçurdukları cesetler parça parça etrafa saçılıyordu. Ama bu cehennemi topçu ateşi bile Türklerin saldırısını duramadı. Türkler büyük bir cesaret ve yiğitlikle savaştılar. Mustafa Kemal ve etrafındakiler Conk Bayırı'nda veya Conk Bayırı noktasının hemen güneydoğusundaki gözetleme tepesinde ve bu ateşlerin ortasında dediler. Zaten topçu ateşi bütün Çanakkale muhabirlerinde daima cehennem alevleri gibi yanmıştır. Topraklar havaya fırlanmıştır. Tepelerin şekli değişmiştir. Ama gene o tepede Türk askerleri mutlaka kalabilmişlerdir. Mesela 9 Ağustos muharebelerine katılan ve hatta bir aralık Conk Bayırı'nın biraz kuzeyindeki Besim Tepe'yi zapt edip oradan Conk Bayırı'nın arkasını ve boğazın sularını kısa bir zaman için seyredebilen İngiliz binbaşısı Anenson bu konuda şunlar yazar. Ben ömrümde böyle bir topçu hazırlığı görmedim. Mermilerin isabetindeki sıhhat şaşılacak dereceydi. Türk süperleri paramparça ediliyordu. Anenson o kadar uzun zaman ve o kadar sıhhatli yapılan siperleri paramparça eden bu korkunç ateş ve tahrip selinden sonra siperlerde artık kimse kalmamış olacağına hükmeden gemilerin ateş kesmesiyle taburunun önünde ileri atıldıdır. Fakat gördüğü ve yazdığı şudur. Tepede gene Türkler vardı. Türklerle karşılaştık ve aramızda vahşice bir boğuşma başladı. Yüzbaşı Lee Marchin da kalbinden yediği bir süngüyle maktul düştü. Ben uyluğumdan yaralandım. Mustafa Kemal'in bulunduğu tepede böyle bir ateş ayini içindeydi. Ama o kumanda heyeti tepeden ayrılmazlar. İşte tam o sırada sağ elini birden göğsüne götürür. Bir şarapnel misketi göğsüne çarpmıştır. Yanındaki alay kumandanı Yarbay Servet Bey olayı şöyle anlatır. Süngü hücumu esnasında Conk Bayırı tepesinde onun yanındaydım. Düşmanın şiddetli topçu ateşi başladıktan biraz sonra elini birden göğsüne götürdüğünü gördüm. Heyecanımı sezen o metin asker parmağını ağzına götürerek başını kaşlarını yukarıya kaldırarak bana sukut ve sukun işaret etti. Mustafa Kemal'in göğsüne isabet eden şarapnel misketi onun saatine çarparak parçalamış. Fakat kendisinin anlattığı gibi büyükçe bir kan çukuru bırakarak başka bir zarar vermemiştir. Düşman aşağılan süre sürülüp tarihin en kanlı hücumlarından biri henüz devam ederken 1. Ordu Kumandanı Liman Son Wanders Mustafa Kemal'in emrindeki tümenlerden birinin karargahında Mustafa Kemal'le karşılaşır. Kurmay Albay Haydar Mehmet sahneyi şöyle anlatır. Akşama doğru Mustafa Kemal Bey Kurmay Başkanı ile beraber karargahımıza geldi. Liman Von Sanders Paşa'ya kendi kumandası altında kendi işaretiyle yapılan piyade süngü hücumu hakkında ayakta Fransızca izahat veriyor. Mustafa Kemal Bey bütün cephe üzerinde piyademiz Conk Bayırı'nda tutunmaya çalışan düşmana benim işaretimle süngü hücumuna geçti ve düşmanı denize kadar sürdü. Bu esnada benim göğsüme bir mermi parçası isabet etti. Saatimi kırdı. Bu saat benim canımı kurtardı. Müsaade ederseniz bugünkü muvaffakiyetimin hatırası olarak bu saati size takdim edeyim dedi. Sonra çıkardı. Liman Von Sanders Paşa'ya verdi. Hepimiz ayaktayız. Bu anda bu ulvi manzaranın şahit olan bütün bizlerin geçirdiğimiz heyecanı tarif imkansızdır. Bu heyecan gözlerimizde sevinç ve iftihar yaşları topladı. Haydar Mehmet hikayesini şöyle tamamlar. Liman Von Sanders Paşa'nın heyecandan titrediğini, gözlerinin bulandığını gördüm. Yürekten kopan tebrik ve teşekkür hitabeleriyle Mustafa Kemal Bey'in uzattığı saati aldı. Onu karşı kendi altın saatini çıkardı ve sizin de benim pek büyük takdir ve tebriklerimin minaşanesini ve büyük muvaffakiyetimizin hatırasını yad ettirecek olan şu saatimi kabul etmenizi rica ederim dedi ve ona kendi saatini verdi. 10 Ağustos Conk Bayırı Savaşı o gün Mustafa Kemal'in askerlerinin galibiyetiyle böyle bitmiştir. Ona daha 2 gün önce bütün birlikleri benim kumandama vermenizden başka çare yoktur dediği zaman çok gelmez mi demiş. Fakat gene de bu birlikler onun emrine verilmişti. Ve birliklerin onun kumandasına çok gelmediği onun daha pek çok birliklere kumanda edebileceği görülmüştür. Conk Bayırı Savaşı'nda öne geçip birliklerine hücum işareti verirken onun kendi başı etrafında çizdiği hali bu savaşın sonunda onun başının üzerinde kimsenin alamayacağı, kimsenin silemeyeceği bir zafer halesi olarak kaldı. Mustafa Kemal Çanakkale Muharebeleri denilen destanın ortasında işte bu zafer halesi içinde görülür. Enver Paşa, Maraşar Liman Von Sanders ve Mustafa Kemal. Çanakkale Muharebeleri Mustafa Kemal'in hem orduda bir yıldız olarak parlamasına imkan verdi. Hem onun daha sonraki hayat ve mücadele safhalarında desteği, şöhret dayanağı oldu. Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki başarıları Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın elbette ki dikkatini çekiyordu. Gerçi Mustafa Kemal'in mizacı, yaşayış tarzı Enver Paşa'nın daima ve işlerin çeleştirisine uğramıştır. Onu Mustafa Kemal'e karşı ve Makedonya'dan beri çekingen bırakmıştır. Fakat Mustafa Kemal'in kudretini de daima takdir etmiştir. Bu takdir hissi ta Trablusgarp muharebelerinden başlayarak Enver Paşa'nın hatta yurt dışına çıktıktan sonra da görüşlerine hakim olmuştur. Buna ait ciddi vesikalar vardır. Ama bu iki insan arasındaki karşılıklı ve itici kompleksler zaman zaman çeşitli çatışmalara da yol açmıştır. Mesela bunlardan biri Çanakkale muharebeleri sırasında olmuştur. Çanakkale muharebelerinin sonuna doğru Enver Paşa Çanakkale harp sahasına yaptığı bir ziyarette bütün grup cephelerini ve kumandalarını teftiş ve ziyaret etmişti. Fakat bu grupların en önemlisi olan Anafartlar cephesini ve bu olay kumandanı Albay Mustafa Kemal'e uğramıştı. Bu vaziyet Mustafa Kemal'de ciddi bir kırgınlık yaratmış ve sıhhi sebep bahane ederek istifasını ordu kumandanı Liman Von Sanders'e göndermişti. Maraşal Liman Von Sanders, Mustafa Kemal'in kırgınlığını haklı bulur. Bu istifayı başkumandanlığa göndermeyerek Mustafa Kemal'in büyük hizmet ve kudretini, onun Osmanlı ordusuna olan lüzumunu geniş ve çok açık ifadelerle Enver Paşa'ya bildirir. Daha aşağıda hem Almanca hem Türkçe metinlerini vereceğimiz bu belge, Mustafa Kemal'in vasıfları hakkında bir yabancı maraşalın imzasını taşıyan çok önemli bir tarihi vesika teşkil eder. Halbuki Mustafa Kemal, Çanakkale muharebelerinin başlama safhasında hem de askeri mercileri aşarak doğrudan doğruya Enver Paşa'ya yazdığı bir yazıda Liman Paşa'nın o safhadaki karar ve hareketlerini ciddi suretle eleştirmişti. Hatta Enver Paşa'yı cepheye çağırmıştı. Halbuki o zaman Mustafa Kemal ancak 19. Tümen Kumandanı ve rütbesi de yarbaydı. Bu vesika Mustafa Kemal'in Çanakkale muharebelerinin başında ve bu muharebelere Almanların müdahaleleri bakımından çok enteresan olduğu için onun da fotokopisini burada tarih arşivimize sunuyoruz. Bu vesika henüz hiçbir yerde yayınlanmamıştır. Bu vesika Mustafa Kemal evvelce gene Enver Paşa'ya yazdığını kaydettiği bir yazıya da temas eder. Çanakkale muharebeleri başlarken Maydanoz bölgesinde ilk çıkan kuvvetleri nasıl ve birkaç defa perişan ettiğini, fakat Maraşal Liman Paşa'nın bizim ordularımızı, bizim memleketimizi tanımadığını ve gereği kadar tetkikat yapmaya da vakit bulamadığı için düşmanın çıkarma noktalarını kamilen açık bırakmış olarak tertibat aldığını, bunun da düşmanın karaya çıkmasını kolaylaştırdığını yazar. Sonra başta Maraşal Liman Von Sanders olmak üzere bütün Almanların fikir yeterliliğine itimat olunmamasını ve bizzat kendisinin cepheye gelerek vaziyetin icabına göre hareket etmesi, sevk etmesini rica eder. Mektup iki eski ve birbirini tanıyan dost arasında kullanılan yakın ve samimi bir ifadeyle yazılmıştır. Sonuçta zaten kardeşim hitabı bile biter. İşte bu muharebelerin sonuna doğru ve Mustafa Kemal'in istifasını sunduğu ve kendisinin Mustafa Kemal hakkında çok üstün takdirlerle dolu bir yazıyı Enver Paşa'ya gönderen ordu kumandanı bu Maraşal Liman Von Sanders'tir. Fakat ne var ki bu ilk yazılardan sonra 19. Tümen Kumandanı Yarbay Mustafa Kemal bu muharebeler içinde ve hatta Anafartalar grubunda 100 bin kişiye kadar ulaşan bir kuvvete kumanda ederek emsalsiz zaferler kazanan Albay Mustafa Kemal olmuştur. Ve Liman Paşa bütün hizmetlerin değerini takdir edebilecek adamdır. Nitekim onun istifasını başkumandanlığa göndermemiş ve Mustafa Kemal hakkında tarihi belgelerden birini vermiştir. Bunun üzerine der ki Enver Paşa da bir nevi özür dileyici bir yazıyla Mustafa Kemal'in gönlünü almış ve buna pek sevinen Mustafa Kemal bu yazıya istikbalde çok daha büyük sorumlulukları kabule hazır olduğunu bildiren pek heyecanlı bir cevap yazısı göndermiştir. Bunları aşağıda fotokopi ve metinleriyle vereceğiz. Ama daha önce şunu da kaydedelim ki Enver Paşa'nın da Mustafa Kemal yarbaylıktan albaylığa terfi ettiği zaman ona yazdığı tebrik yazısı gene emsalsiz bir takdir belgesi teşkil eder. Bu yazı şudur. Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'e tebrik yazısı. 19. Fıkra Kumandanı Miralay Mustafa Kemal Bey'e rütbe-i cedidenizi tebrik ederim. Bu terfi ve görmekte olduğunuz büyük fedakarane hizmetlerinize mukabil bir mükafat değil. Ancak memlekete daha mühim ve ordumuza daha kıymetli hizmet ifa edebilecek mevaki ihraz için geçilmesi lazım bir kademedir. İnşallah yakında bu gibi meratibi de ihraza muvaffak ve muvaffakiyet-i aliyeye mazhar olursunuz. Terfi bugün telgrafla tebrik edilmiştir. 21.3.1331 Başkumandan Vekili ve Harbiye Nazır Enver. Görülüyor ki bu yazıda gelecekten nişan veren, gelecek için müjdeler taşıyan manalı işaretler vardır. Çünkü bir başkumandan vekili ve harbiye nazırının bir albay veya yarbaya bu kadar uzun, içten ve üstün bir tebrik yazısı göndermesi usulden değildir. Fakat ne var ki yarbaylıktan albaylığa yükseltilen bu Mustafa Kemal artık Çanakkale Savaşları'nın uzaklar kahramanı Mustafa Kemal'dir. Enver Paşa kendi el yazısıyla ve 3 Haziran 1331'de ve artık albay olan Mustafa Kemal'e gönderdiği bu yazıda kendisine rütbe ve terfinin bir şekilde ibaret olduğunu, kendisini büyük rütbelerin ve hizmetlerin asıl istikbalde beklediğini pek açık ve dostane bir ifadeyle bildirir. Zaten albay Mustafa Kemal'in bir gün ve bütün bu hizmetlerden sonra cepheye gelen Enver Paşa'nın kendisini ve cephesini ziyaret etmeden İstanbul'a dönmesinden doğan haklı bir kırgınlığın payı olduğu da doğru olsa gerektir. Şimdi bu yazışmalara geçebiliriz. Liman Gonsandres'in mektubu 17 Eylül 1331 tarihini taşımaktadır. Bu tarih 28 Temmuz 1331 yani 10 Ağustos 1915. Jonk Bayrağı saldırısından Mustafa Kemal İngilizlere kesin darbeyi vurarak Çanakkale harplerinin geleceğini belirttiği tarihten aşağı yukarı 1,5 ay sonradır. Mustafa Kemal bu tarihten 2 ay 10 gün sonra 27 Kasım'da hastalığı dolayısıyla Anafartalar grubu komutanlığını Fevzi Paşa'ya bırakarak komutanlıktan ayrılır. İngilizler ise bu tarihten 23 gün sonra 20 Aralık 1915'te Çanakkale cephesinden çekilmeye başlarlar. Birinci belge. Ekselans Enver Paşa, Osmanlı İmparatorluğu Ordusu ve Donanması Başkumandan Vekili Zat-ı Şahane'nin yaveri Ekremi. Ekselanlarınıza Albay Mustafa Kemal Bey'in yazılı bir dilekçe ve hizmetten ayrılmasını dilemiş olduğunu bildirmekle şeref duyarım. Bu dilekçeyi destekleyemem. Çünkü Mustafa Kemal Bey'i vatanın bu büyük savaşta hizmetlerine muhakkak surette muhtaç olduğu çok müstesna kabiliyetli, yetkili ve cesur bir subay olarak tanımayı ve takdir etmeyi öğrendim. Albay Mustafa Kemal Bey, 5 ay önceki ilk karaya çıkış hareketinden beri 19. tümenin başında parlak şekilde savaşmış ve İngilizlerin anafartalar kanadında son büyük çıkarma hareketleri esnasında müşkül bir anda kumandayı üzerine almak zorunda kalmıştır. Çünkü bu hususta görevlendirilmiş olan 16. Kolordu Komutanı 7. ve 12. tümenlerle hücuma geçmesi yolunda verilen mükerrer emri yerine getirmemiştir. Albay Mustafa Kemal Bey burada da görevini büyük bir cesaret ve iyi, açık, tertibat olarak ifa etmiştir. Öyle ki kendisine vazifem icabı olarak takdirimi ve şükranımı tekrar tekrar ifade ettim. Albay Mustafa Kemal Bey ayrılmak istiyor. Çünkü ekselanslarının güvenine sahip olmadığı kanısındadır. O bunu bilhassa ekselanslarımızın son defa burada bulundukları sırada o zaman ve halen hasta olduğu halde ve öbür 3 grubun şeflerini ziyaretlerinizle şereflendirmiş olmanıza rağmen kendisini aramamış olmanızdan istihdam ettiğine inanmaktadır. Ben Albay Mustafa Kemal Bey'in ziyaretin sırf zaman yetersizliği yüzünden yapamadığını ve ekselansımızın kendisinin hizmetlerini herhalde takdir ettiklerini ifade ettim. Şimdilik ilişkide takdim etmediğim ayrılma dilekçesini ekselanslarınızın güvenini belirtmek suretiyle reddetmek lütfunda bulunmalarını rica ediyorum. Ekselanslarınızın daima en derin hürmetkarı Liman Gonsandres. İkinci belge. Anafortalar Kumandanı Miralay Mustafa Kemal Bey'e zaten mahsustur. Rahatsızlığınızı işittim, müteessir oldum. Son defaki Çanakkale ziyaretimde muhtelif mevaziyi görmek istediğimden sizi ziyarete vakit kalmamıştı. İnşallah yakında tamamen kesbi afiyet eder ve bugüne kadar olduğu gibi kumanda ettiğiniz kıtanın başında muvaffakiyetle ifa-i vazifeyi edersiniz Enver. Liman Paşa Hazretlerine mahrem zaten mahsustur. Tahrirat-ı samiyelerini aldım. Arzu-i devletleri ve çile Mustafa Kemal Bey'e yaz Enver. Üçüncü belge. Başkumandan Vekili Enver Paşa Hazretlerine zaten mahsustur. Rahatsızlığımdan dolayı iltifat ve teveccühatı samilerine arz-ı teşekküratı mahsusa eylerim. Bendenizi Ankara kurduğusu memul vekayı için ihsar bulunan kuvvetin başında da bulundurarak zat-ı devletlerine daha büyük idamet ifasını mazhariyetle taltif buyuracağınızdan eminim. 21 Eylül 1331 Anafartalar Kumandanı Miralay Kemal. Perde kapanıyor. 10 Ağustos Muharebesi çıkartma kuvvetlerinin Gelibolu Yarımadası'nda kara muharebelerinde de artık şansları kalmadığını açığa vurdu. Ve bu bakımdan bir dönüm noktası oldu. Nitekim ondan sonra Büyük Britanya ve onun emrinde çarpışan Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan askerlerinden hiçbir grup 10 Ağustos'ta terk ettikleri tepelere bir daha ulaşamadı. O günden sonra da hiçbir düşman askeri Jonk Bayır hattı, Bezimtepe, hele Koca Çimen üstünden Çanakkale Boğazı sularını seyredemedi. Gerçeği düşman çaresizlik içinde gene de bazı tarih denemeleri yaptı. Büyük takviyeler aldıktan sonra 13 Ağustos'ta bu sefer Ansar cephesinde 2. Anafart Adalar Muharebesini verdi. Fakat bütün saldırılar püskürtüldü. 15-17 Ağustos'ta Anafartalar cephesinde Kanlıtepe, Aslantepe ve Gireçtepe'yi de hedef tutan 3. Anafartalar Muharebesi de gene kaybettiler. 21-22 Ağustos'taki son Anafartalar Muharebesi'ne ise tam 6 tümen sürdüler. Bütün gemileri Türk topraklarına gene cehennemler kustular. Ama bu saldırının sonu da tam bir başarısızlık oldu. İşte ondan sonra anlaşıldı ki Gelibolu Yarımadası'nda artık kendilerine yapacak iş yoktur. Yani Churchill'in hatıralarında belirttiği gibi Türkler öyle bir savunmaya girmişlerdi ki canlarını veriyorlar ama vatan topraklarından bir karış yer bile vermiyorlar. Böylece netice artık belirmeye başladı. Düşman bütün taarruzlarını durdurdu. Çanakkale cephesinde siper ve lağım muhber ve lağım muharebeleriyle almaya imkan yoktu. Nihayet 19-20 Aralık 1915'te düşman kumandanlığı sessizce ve önce Arıburnu cephelerini boşalttı. Askerlerini kaçırdı. Topraklarımızı terk etti. 3-9 Ocak 1916 günlerinde de Seddilbadir cephesini bıraktı. Bütün Gelibolu hareketini tasfiye etti. Filolar son veda toplarını attılar. Sularımızdan çekildiler. Macera Britanya İmparatorluğu ve müttefiklerinin yenilgisiyle bitti. Ona maddi kıymet kapılarını bir tarafa bıraksak bile 200 bin insana ve 1. Dünya Harbi'nin en büyük prestij kaybına mal oldu ve perde kapandı. İngiliz yazarı Alan Moorehead Gelibolu kitabında şunları yazar. O genç ve dahi Türk şefinin o esnada orada bulunması müttefikler bakımından talihin en önemli darbelerinden biridir. Batılı müttefiklerini Rusya'ya ulaştıracak yol ise açılamadı. Rusya'nın da geleceği göründü. Rusya'yı ihtilalden kurtaracak son ümitte kayboldu. Ondan sonra Rus cephesinin tarihi hep ümitsiz saldırılar veya savunmalar ama devamlı felaketler, firarlar, cephe gerisinin gevşemesi, milli ekonominin çöküşü ve milli yapının çatırdayışıyla doğdu. Bu çatırdı 7 Şubat 1917 ihtilaliyle Çarlık'ın yıkılışı ve 7 Kasım 1917 ihtilalinde Bolşevik hakimiyetiyle sonuçlanacaktır. Hulasa 8 ay 14 gün süren ve iki taraftan en az 700 bine varan insanın iştirakiyle yürütülüp 500 bin insanın ölümüne, yaralanmasına ve kaybına mal olan Çanakkale Muharebeleri işte böylece bitti. Çanakkale Savaşı'nın zayiatı hakkında Türk kaynaklarının rakamları çelişmeli olmakla beraber yabancı kaynaklarda fazla farklar göstermez. Avustralyalı yazar Alan Moorehead 1956'da yayınlandığı Gallipoli isimli eserinde taraftarların Çanakkale zayiatı şöyle sıralanır. Türkler 251.309, İngilizler 205.000, Fransızlar 47.000. Aynı eserde Türk zayiatının detaylarına da iner. Ölü 55.127, yaralı 100.177, meçhul 10.067, hastalıktan ölen 21.498, hastalığının 64.440. Bu arada yaralananlardan tedavi sırasında ölenlerin rakamları verilmemiştir. Mustafa Kemal düşmanın çekileceğini sezinlemişti. Düşmanın Gelibolu topraklarında başarı şansı kalmadığını anlamıştı. Düşmanın sessizce kaçmasına meydan bırakmamak, ona son cezasını da vermek için yeni bir taarruz teklif etti. Fakat ona verilen cevap artık bir tek asker bile feda edecek durumda bulunmamalıdır. Mustafa Kemal'in teklifi gibi yüksek kumandanlığın bu red gerekçesini de aynı iyi niyetle ve sağduyu ile değerlendirmek yerinde olur. Bu arada başkumandanlık vekaleti Anafartalar Grup Kumandanı'nda değişiklik yapmış ve kumandanlığı Mustafa Kemal'in yerine Fevzi Çakmakpaşa'yı getirmiştir. Mustafa Kemal'in zuhurunda Çanakkale Savaşları kaderi tayin edici bir aşamadır. Mustafa Kemal'in zuhuru Çanakkale Muharebeleriyle başlar. Bir savaş günü bir insanı 10 yıl yaşlandırabilir. Çünkü ateş altında insan kendi hayatıyla oynar. 10 yıllık tabi ve arsasız bir yaşayışın hiçbir anında insan kendi hayatını kozları başkalarının yani düşmanın elinde olan böyle açık ve kesin bir oyuna vermiş değildir. Fakat eğer o harp gününde teraziye konulan yalnız sizin kendi hayatınız değil de yüzlerin, binlerin, on binlerin de hayatı ve sorumluluğu ise işte o zaman Mustafa Kemal'in dediği gibi ölümden daha ağır olan, bu sorumluluk içinde yoğrulan karar, adamın duydukları ve çektikleri onun bir günde insanüstü kılabilir. Ruh çelişmeleri. Çanakkale'de görevini tamamlayıp oradan ayrılan Mustafa Kemal, o kanlı sırtlar üzerinden kopup İstanbul'a yönelirken artık eski Mustafa Kemal değildir. Hele Gelibolu karasında ayağını alıp kendisini İstanbul'a ulaştıracak gemiye bindiği günün gecesi hayatının unutulmaz gecelerinden biridir. Gemi gece kalkar, Marmara tekin değildir. Bu dar iç denize giren düşman denizaltıları vardır. Halbuki Gelibolu'dan İstanbul'a gelen gemiler yalnız asker gemileridir. Gerçi tıklım tıklım yaralı taşıyan hastane vapurlarına Kızılay işareti konmuştur. Ama gece tutulmayan harp kaideleri ve göze görünmeyen düşman hep birer muammadırlar. Mustafa Kemal gemide geceye rağmen güvertede dolaşır. Bir gemiye binip İstanbul'a yola çıkacağını anladığı zaman ilk aradığı şey kanlı topraklar dışında ilk defa ve ayların kanlı yorgunluğunu silecek derin bir uykunun tatlı hasretiydi. Öyle alacaktı ki gemiye biner binmez ranzasını uzanacak ve hemen dalacaktı. Neden sonra gözlerini açtığı zaman bir de bakacaktı ki gemi saray burnunu dolaşmaktadır. Neredeyse uzatsa kıyılar tutacaktır. Sular, camiler, minareler, saraylar, evler, mahalleler ve sonra kıyılarda, sokaklarda, köprülerde ve limanı dolduran kıyılarda, vapurlarda karınca gibi kaynaşan bir insan kalabalığı. Ne top sesleri, ne tayyare bombalar, ne uçaklardan atılan iğneler, ne kurşun, ne süngü çatışmaları. Hülasa kendini birden bir mucize, inanılmaz bir hayat cümbüş içinde bulacaktı. Gemiye bu tatlı hayaller içinde biner. Onu kıyıda son görevlerde selamlayarak uğurlarlar. Yanına aldığı yaveriyle gemi personeli kamerasını gösterirler. Emirerleri yerini hazırlarlar. Akşam nevalesini alır ve ilk rahat gecesine hazırlanır. Karanlık bir gecede ve şüpheli bir denizde olsa da. Fakat kaç zamandır düşündüğü, beklediği derin ve kaygısız uykuyu boş yere bekledi. Bu uykunun yerine azgın, sınırsız bir serin yaktığı, sertlerden suların birden boşanması gibi o konana kadar birikmiş, şuur altına itilmiş veya itilmemiş bütün düşünce sesleri içinde bunalmaya başladı. Muharebeler, kanlar, toplar, süngü sesleri, Allah Allah haykırışları, on binlerce insanın boğaz boğaza, kucak kucağa kaynaşması kafasında uğuldamaya başladı. Bütün bu mahşerin üstünde çöreklenen ve hiçbir rüzgarın temizleyemediği kan, barut, çürüyen ceset ve çeşitli pis kokular gene onu sardı, bunalttı. Beklediği kaygısız gece, anladı ki bir hayaldir. O zaman kalkar, güverteye çıkar ve saatler saati bir aşağı bir yukarı dolaşır. Gecenin sessizliği içinde geminin yardığı suların çıkardığı ışıltıları dinleyerek ve denizi saran karanlıkta, gökte ışıldayan yıldızlara kendini vererek zamanı eritmeye çalışır. Mustafa Kemal bu yolculuk gecesini daima hatırlamıştır. Başının içinde uğuldayan karışıklıklarda, içinde yeniden bunaltılar uyandıran ve anlatılması ve unutulması imkansız korkulardan kurtulmak için kendine başka düşünce ve hayal kapıları açmaya çalışmıştır. Öyle ya, şimdi İstanbul'a, İstanbul'un bir kurtarıcısı olarak dönmüyor mu? İstanbul ona kim bilir nasıl kucağını açacaktır. Genç, kudretli ve muzaffer bir kumandan, gerçi henüz paşa değil. Ama paşalık onun hakkı değil mi? Bir hafta içinde iki rütbe atlayan, paşa olan, nazır ve başkumandan vekili olan Enver, hani şu 90 bin kişilik bir orduyu bir nefeste maksatsızca eriten Enver'in yanında kendisinin Büyük Britanya'nın inadını ve kudretini yenmesi. Bu elbette takdir edilecektir. Bu elbette takdir edilmelidir. İstanbul'da kendisini paşalık buyrultusunun beklemesi mümkündür. Hatta belki Enver ilk karşılaştıkları dakikada ona elini verecek ve göğsüne Osmanlı Devleti'nin en büyük nişanını takacaktır. Gerçi o bu savaşlara ne rütbe ne nişan için yapmıştır. Ama ne var ki daha büyük kuvvetlere kumanda etmesi, ordu kumandanı, ordular grubu kumandanı olması ve hatta yarın belki de öyle niçin olmasın. Hayalleri bu noktada düğümlenince Ömer Paşa ile nasıl karşılaşacağını düşünür. Sofya Ateşe Militerliği'nden dönüp de kendisine nerede olduğu dahi bilinmeyen derme çatma bir tümenin kumandalığını verdikleri zaman ve tümenle hareketten önce Enver Paşa ile konuşmalarını hatırlar. O ne soğuk, ne kısa, hatta ne umursamaz bir karşılaşmıştı. Halbuki şimdi hem de aradan geçen zaman ancak 13 aydan ibaretti. Ama kendisinin Gelibolu Yarımadası'na gönderilişinin daha 9. ayında o nice tümenleri emrinde bulundurarak kanlı bir cephe harbine kumanda etmiştir. Muzaffer olmuştur. Fakat ne var ki Enver şimdi kor generaldir ve emrinde bütün imparatorluğun gücü vardır. Ama ne önemi var? Onun alnındaki sarı kamış yengesine karşılık kendi başlarında parlayan zafer tacı. Hem hiç şüphe yok ki şimdi İstanbul'da namı dillerde dolaşmaktadır. İstanbul'a varılır. Mustafa Kemal'in İstanbul'da Zübeyde ile karşılaşması, annesinin onun kucağına atılışı, boynuna sarılışı, kız kardeşi Makbule'nin etrafında pervane gibi dönüşü, yakınlar, tanıdıklar, onun pek alışmadığı, biraz da yadırgadığı o dar aile çevresi. Ama annesinin heyecanını, iftiharını görmekle bahtiyardır. Onlar Beşiktaş'ta, Akaretler'de 76 numaralı evde oturmaktadırlar. Üvey babası Ragıp Bey galiba Çanakkale muhabbeleri sırasında ölmüştü. Onun da sağ ve orada olmasını isterdi. Ona annesiyle evlendiği zaman hınç beslemişti. Ama sonraları sevgi ve saygı duymuştu. Küçük bir reji katibi ama kamil bir insandı. İlk günler geçer fakat çabuk anlar ki bu dar, sessiz, hatta biraz sıkıcı ev hayatı onun için değildir. O açık ufuklara, uçsuz bucaksız denizlerin görünüşüne, gece gündüz harekete, gürültüye, savaşlara, kumandalara alışmıştır. Sonra bir şey daha fark eder. İstanbul hiç de onun tahmin ettiği gibi değildir. Gerçi Çanakkale'den düşmanın çekilişini bildiren mahalleleri, karakol kapılarına asılan, gazetelerde çıkan tebliğlerde adı zikredilmiştir. Ama bu ad nedense çok dalgalandırılmamıştır. Hemen hemen kimse onu tanımaz. Adını, hizmetlerini bilenler azdır. Gazeteler adından, gelişinden hemen hiç bahsetmemişlerdir. Hatta kulağına bir gün bir şey de çalınmıştır. Harbiye Nezaretini çıkarttığı harp mecbuasının kapağına Çanakkale kahramanı olarak konulan resmi tam dergi basılacağı sırada klişesi alınarak dergiden çıkartılmıştır. Yerine Enver Paşa'nın emriyle Enver'in amcası Halil Paşa'nın resmi konulmuştur. Söylendiğine göre Enver Paşa muvaffakiyet askerindir. Şahsi sivriltmeye lüzum yok emrini vermiştir. Muzafferiyetin askerin, milletin olduğu doğrudur. Ama bu zaferde kumandanın niçin üstün bir pay olmasın? Çanakkale dönüşü Mustafa Kemal bir aralık evvelce ateşe militerlik yaptığı Sofya'ya gider. Sofya'da onu eskiden tanıyan Bulgaristan Türklerinden arkadaşları, onun nihayet büyük iddialar olan, her şeyi tenkit eden bir binbaşı ve daha sonra da henüz ne vereceği bilinmeyen bir yarbay olarak dinlemişlerdir. Halbuki şimdi Çanakkale dramının en kudretli adamı olarak karşılaşmaktadırlar. O artık tarih sahnesine girmiş insanüstü bir varlıktır. Bulgar ve Türk eski dostlarıyla birkaç gün eski lokallerde eski günleri yaşatırlar. Ama Sofya'nın da artık tadı kalmamıştır. Bulgaristan 12 Ekim 1915'te bizim katıldığımız safta Dünya Harbi'ne girmiştir. Fazla olarak Almanlar onların harbe girişi için bizim Meriç'in batısındaki son topraklarımızı peşkeş çekmişlerdir. Arada pek soğuk bir müttefiklik havası eser. İşte Mustafa Kemal tam o sırada İstanbul'dan çağrılır. Çanakkale'den Edirne yanından iki tümenin teşkil ettiği 16. Kolordu Kumandanlığı'na tayin edilmiştir. Sofya'dan döner. Edirne'ye trenle hareket edilir. Fakat şehre 15 Ocak 1916'da 12. Piyade Tümeni'nden birliklerle ve at üzerinde girer. Edirne'ye giriş merasimli olmuştu. Edirne'nin aydınları, mektepler ve halkının adını İstanbul'un dünkindilerden daha iyi duymuşlardır. Halk yollara dökülmüştür. Mektepliler sokaklara dizilmiştir. Atının üstünde, arkasında atlı mahiyeti, daha arkada 12. Tümeni'nin askerleri şehre girerken atının boynuna çiçeklerden bir çelenk geçirirler. Sonra Edirne'de çeşitli kabuller başlar. Bunlar onun ordu ve harp sahaları dışında halkla ilk karşılaşmasıdır. Fakat Edirne'de çok kalmaz. Şubat sonlarında başkumandanlık vekaletinden ve genelkurmaydan gelen bir emir, kendisinin 16. kolordu karargahı ile beraber ve oradan aynı numara altında teşekkür edecek bir kolordu kumandanlığı ile Kafkas cephesi adı verilen Doğu Anadolu'ya, Diyarbakır taraflarına hareketini bildirir. 27 Şubat'ta Edirne'den ayrılır. Savaş tanrısı gene nefirini öttürmüş, onu bayrağının altına çağırmıştır. İstanbul'da yolculuk hazırlıkları bir ay kadar sürer. Beşiktaş'ta, Akaretler'de annesi ve hemşiresiyle beraber kalmaktadır. Bütün arzusu devleti idare edenlerle, kumandanlar, siyasetçiler, fikir ve sanat adamlarıyla temaslar yapabilmektir. Ev hayatı onu doyurmaz. Zaten hiçbir zaman bir ev adamı olmamıştır. O, memleketin ileri gelenleriyle tanışmak, memleketin ileri gelenlerinden biri olmak ister. Kendinde buna hak görür. Onun söyleyeceği bir şeyler vardır ve bunların dinlenmesi gerektiğine inanır. Fakat o İstanbul'a ne kadar başka hayaller, başka umutlarla gelmişti. Onu Gelibolu Yarımadası'ndan İstanbul'a getiren vapurdaki geceyi dolduran hayaller ve ümitler. Çanakkale harplerinde büyük hizmetleri olduğunu, artık Türkiye'nin önemli insanlardan biri olarak sayılması gerektiğini, hatta İstanbul'u kurtardığını düşünüyordu. Her yerde, her mahfilde, her makamda bu önemine layık şekilde karşılanmalıydı. Memleketi idare edenlerden saygı görmeliydi. Onlarla memleket meselelerini eşit şartlar altında konuşmalıydı. Çünkü kendisinin söyleyecek bazı sözler olduğuna inanıyordu. Bu sözler dinlenilmeliydi. O günlerdeki ruh halini onun kendisinden dinleyelim. Ara burnunu anafartaları yapmış bir kumandanım. Zannediyorum ki ve sonra dost düşman herkesin telakki tarzı da benim zamanımı doğruladı ki memlekete bir hizmette bulunmuştum. O hareketle bilhassa payiye tahtı kurtarmıştım. İnsanlık hali bu naçiz hizmeti ifa etmiş olmaktan memnun olacaklarını tahmin ettiğim Osmanlı önemli devlet adamlarını ziyaret ediyordum. İlim, fen, sanat ve olaylar bakımından memleketim için, memleketimin konulması gereken ölüm kalım meseleleri için düşüncelerim vardı. Başta bulunanlara onları söylemek istiyorum.
Hayal kırıklığı. Evet, bu yeni beliren adam. Belli ki başka bir adamdı. Harpten dönen her insanın yaptığı ve yıllarca da tekrarladığı gibi yalnız harp hatıralarını anlatmakla yetinmiyordu. Bu kurmay albayın memleketinin, milletinin ilim, fen ve sanat bir idare ve siyaset hulasa ölüm kanım meseleleri üzerinde söyleyecek sözleri vardı. Bu sözleri dinlenmeliydi. Hem de bunları Osmanlı rical-i mühimmesi yani Osmanlı devletini idare edenler, devletin idaresinden ve cereyan eden olaylardan sorumlu olanlar dinlemeliydiler. Öyle değil mi ya? Onun büyük bir ordu büyüklüğündeki kuvvetlere hem de ancak albay rütbesiyle ama anafartalar grup kumandanı olarak hem de dünyanın en kanlı harplerinden birinde kumanda ederek kazandığı zaferler. Büyük Britanya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan tümenleri kol orduları ile kocaman bir deniz ordusunun bütün silahları karşısında bir adım gerilemeden verdiği muharebeler. İstanbul'un kurtarışı, hem yalnız İstanbul'un. Eğer İstanbul çökseydi, hele İstanbul çökünce düşman kuvvetler Karadeniz'de birleşip Rus orduları Anadolu'ya başka bir güçle yürüseydi. Fakat anlaşılıyor ki bunlar onun yalnız kendi hesabıydı. Osmanlı ricali mühimmesi işi böyle görmüyorlardı. Onlara göre bu işleri yapan bir Mustafa Kemal yoktu. Nitekim onun meşhur kumandanların resimlerini göz alıcı çerçeveler içinde basan harp mecbuasına konulan kapak resmini Enver Paşa dergi daha baskıdayken çıkartmamış mıydı? Hem Enver Paşa Mustafa Kemal'i kabul etmemişti bile. Halbuki o İstanbul'a giderken Harbiye nezaretinde hem de bütün nişanları göğsünde kendisini selamlayan muhafızlar, yaverler, kumandan arasından geçerek önünde kapıları saygıyla açılan Harbiye Nazırı'nın odasına başı dik mağrur adımlarla gideceğini düşünmüştü. Enver Paşa salonun ortasında ve ayakta olacaktı. Etrafında İstanbul'un büyük kuvvet kumandanları ve nezaretin üst rütbeli şahsiyetleri bulunacaktı. Enver Paşa ona elini uzatıp kendisini belki biraz soğuk ama ister istemez tebrik ederken vereceği cevapları, söyleyeceği cümleleri kafasında hazırlamıştı. Hem ona paşalığı belki bu merasimle kabul sırasında bildirecekti. Belki yeni ve daha üst dereceli nişanlar da verilecekti. Ondan sonra salonda, koridorlarda, nezaretin bütün dairelerinde herkesin kim bilir nasıl saygılı selam duruşlarını, coşkun tebriklerini kabul edecekti. Bir albay Mustafa Kemal olarak girdiği nezaret kapısından şöhreti göklere ulaşan bir Mustafa Kemal Paşa olarak çıkacaktı. Ama ne var ki bunların hiçbiri olmadı. Kimse onu nezarete davet etmedi. Onun kendisinin bu yoldaki sondajlarına da kimse olumlu bir tepki göstermedi. Hem zaten Enver Paşa değil miydi ki Mustafa Kemal albayla terfi ederken kendisine geleceği hakkında baş döndürücü müjdeler vermiş, muhteşem tebriklerde bulunmuştu. Bir Harbiye Nazırı'nın, bir başkumandan vekilinin cephede savaşan bir albaya, ordunun bir mensubuna böyle müjdeler ve tebrikler yazması, onu araması, bir iltifatlandırması nerede görülmüştü? Halbuki şimdi, fakat o yılmadı. O, kendini sözle hak sahibi görüyordu. Onun söyleyecek sözleri vardı. Bütün ilim, fen, sanat, siyaset ve idari meseleleri, yani kısaca memleketin ve milletin ölüm kalımı hakkında. Hem kendini ister istemez dinleyeceklerdi ve dinledikten sonra da onun sözlerine hak vermeyecek, onun tesiri altında kalmayacak bir kimse düşünülemezdi. Bu arada yaptığı teşebbüslerden birini kendisi çok hoş bir şekilde anlatmıştır. Seçtiği mühim şahsiyetin Hariciye Nazırı'dır. Ama bu Hariciye Nazırı şöyle bir kabine üyesi değildir. Bu Hariciye Nazırı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin en sözü geçen önderlerinden biridir. Kabine içinde kabineden daha gizli kararlar alarak dedikleri gibi hareket eden 4 kişiden biridir. Osmanlı Devleti'ni Alman İttifakı'na hem padişahtan hem kabineden hem meclislerden gizli olarak sürükleyen 4 kişinin de aynı aktif rolü oynayanıdır. Hulasa bu adam Osmanlı Devleti'nin kaderine hakim olan birkaç kişiden biridir. O halde bu önemli Osman şahsiyetiyle konuşacaktır. Hariciye Nezareti Dairesi'ne kararlı adımlarla gider.
Önce Nazır'ın müsteşar yardımcısının odasına gider. Bu iyi kalpli zatı önceden tanımaktadır. Muavin Bey onu saygıyla kabul eder. Çanakkale zaferi içinde tebriklerini arz eder. Mustafa Kemal memnun olur. Demek işler iyi gitmektedir. Muavin Bey'e Nazır Bey'i görmek istediğini bildirir. Muavin Bey hemen Nazır Bey'in odasına seyirtir. Döner. Bir dakika müsaade rica eder. Çünkü Nazır Bey yalnız değildir. Nazır Bey elbette kendisini başkalarının yanında kabul edecek değildir ya. Şimdi yanındakini savacak, sonra kendisiyle baş başa konuşacaktır. Hem de uzun uzadıya. Bekler. Fakat vakit uzar. İçeridekiler çıkar. Yeni girenler olur. Belki de Nazır kendisine daha geniş bir vakit ayırmak istiyor. Ama bekleyiş gittikçe uzamaktadır. Nazır'ın yanına girip çıkanların ise arkası gelmemektedir. Mustafa Kemal bu bekletilişin hem kendi üstündeki hayal kırıklığını hem Muavin Bey üstünde uyandıracağı garip düşünceleri önlemek için boyuna laflar bulur, bahisler açar. Hem kendisini hem karşısındakini oyalamaya çalışır. Fakat anlar ki kendisi unutulmuştur. Beyefendi Hazretleri Galibe ve beni unuttular. Zavallı, iyi kalpli Muavin Bey gene koşar. Tekrar haber verir. Lütfen bir dakika efendim. Çünkü Nazır Bey beklesin buyurmuşlar. Sizin Nazırınızın bütün zamanını böyle manasız ziyaretleri kabul etmekle mi geçirir? Gene Mustafa Kemal'in tabiriyle terbiyeli, haluk bir zat olan muhatabı tabi cevap vermez. Nihayet ve nice sonra odacı görünür ve kendisini Nazır'ın odasına buyurur eder. Fakat o Muavin Bey'le ciddi bir konu üzerinde konuşmaktadır. Odacıya sorar. Nedir o? Nazır Beyefendi Hazretleri sizi kabul buyuracaklar. Beklesinler. Nihayet sözünü bitirip Nazır Beyefendi'nin muhteşem odasına girdiği zaman Nazır onu ayakta kabul eder. Sonra Mustafa Kemal'e askerlik durumunun, idari durumunun, umumi durumun pek parlak olduklarını yine parlak bir lisanla anlatır. Mustafa Kemal nezaketten dinler, görünür. Sonra bazı mütalalarını açıklayıp açıklamayacağını sorar. Müsaade alınca Hariciye Nazırınkinden tamamen başka bir dille konuşur. Beyefendi, vaziyeti sizin gördüğünüz gibi parlak değildir diye başlar ve sözlerini kesin cümlelerle tamamlar. Nazırın birden ciddi bir vaziyet alıp ne demek istiyorsunuz anlayamıyorum gibi yapmacıklarına karşı dayatır. Memleket ve her şey mahvolmak üzeredir. Ama siz hakikatler üzerinde benimle açık konuşmaktan çekiniyorsunuz. Halbuki karşılaştıracağımız fikirler aramızda kalacaktır. Hakikati konuşmaktan korkmayınız. Hakikat sizin konuştuklarınız değil benim konuştuklarımdır. Devamı 6. maddedir.